Ayrım 22.
333. İlk soruşturma. Bu aşamada memurun yargılanmasına gerek olup olmadığına karar verilir. Eğer memurun yargılanması gerektiği sonucuna varılırsa, memur yetkili adli yargı yerine yargılanmak üzere yollanır. Memur hakkında yapılan soruşturma sonunda memurun yargılanmasına gerek olmadığı sonucuna varılırsa, memur hakkında men'i muhakeme kararı verilir. Memurun yargılanmasına gerek olup olmadığına karar verecek kurullar şunlardır. A. İl veya ilçe yönetim kurulu, B. Bakanlıkta oluşturulan kurul, C. Danıştay 2. Dairesi. Memurun durumuna göre yukarıda sayılan kurullardan biri, memurun yargılanmasına gerek olup olmadığına karar verir. Bu kurullar tarafından memurun yargılanması gerektiğine karar verildiğinde, sanık memur bir üst kurula itiraz edebilir. Eğer kurul memurun yargılanmasına gerek olmadığına karar verirse, bu karara karşı da memur hakkında ön soruşturmayı yaptırmış olan üst ya da kişisel olarak şikayetçi olan kimse üst kurula itiraz edebilir. Memurun yargılanmasına gerek olmadığı yolundaki karara itiraz eden olmasa bile yine bu karar bir üst kurul tarafından incelenir. Üst kurulun verdiği karar kesindir. Madde 6. İlçe İdare Kurulu'nun kararına karşı bir üst kurul durumunda olan il idare kurulunun itiraz üzerine verdiği karara Danıştay 2. Dairesine itiraz etme yolunu kapayan Memurun Muhakematı Kanunu'nun 6. maddesinde yer alan kuralı Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin 27/2992 gün ve E-91/26, K-92/11 sayılı kararı. Resmi Gazete 23/11/1992, 21/414. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra Memurun Muhakematı Kanunu'na bir madde eklenerek, ilçe idare kurullarının bu kanun hükümlerine göre verdikleri kararlar, kararın türüne göre itirazen veya kendiliğinden o ilçenin bağlı bulunduğu bölge idare mahkemesince ikinci derecede incelenerek karara bağlanması sağlanmıştır. Böylece ilçe ve il yönetim kurullarının Memurun Muhakematı Kanunu'na göre verdiği kararlar yargı denetiminin kapsamı içine alınmıştır. 17/6/1994 gün ve 4005 sayılı yasa, ek madde 1. 334. Yargılama. Yetkili kurullar tarafından memurun yargılanmasının gerekli olduğuna karar verildikten sonra memur, genel kurallara göre ilgili mahkeme tarafından yargılanır. 334/A. Memur ve diğer kamu görevlilerinin yargılama yönteminin özellikleri. 1913 yılında çıkarılan memurun muhakematı hakkında kanunu muvakkat günümüze kadar uygulanmış ve yerini 2/12/1999 gün ve 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna bırakmıştır. Bu yeni yasanın kurallarına göre memur ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sırasında görevleri sebebiyle suç işlemeleri durumunda ön inceleme izin vermeye yetkili merci yönetim tarafından hazırlık soruşturması, son soruşturmanın açılması, dava, yargılama ve hüküm aşaması adalet yargı yerlerince yapılır. Demek ki memur ve diğer kamu görevlilerinin görevle ilgili suçlarından dolayı yapılacak ceza kovuşturması yönetim ve adli yargı yerlerince karma bir usulle yapılmaktadır. Memurların yargılama usulünde 3 aşama vardır. Bunlardan birincisi ön inceleme, ikincisi hazırlık soruşturması, üçüncüsü ise son soruşturma ve yargı aşamasıdır. 334/B ön inceleme. Görevle ilgili suç işlendiğini haber alan üst, izin vermeye yetkili merci, memur veya diğer kamu görevlisi hakkında ön inceleme yapar ya da yaptırır. Ön inceleme yapmaya yetkili üst, genel yönetimin merkez kuruluşlarında memur veya diğer kamu görevlisinin memuriyet derecelerine göre en üst idare amiri, bakan, başbakan, Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı, taşra kuruluşlarında kaymakam ve vali, yerel yönetimlerde kaymakam, vali ve İçişleri Bakanı ve yokluklarındaysa vekilleridir. Üst, izin vermeye yetkili merci, memur ve diğer kanun görevlileri hakkında ön incelemeyi ya kendisi yapar veya görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur veya kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırabilir. Ön inceleme sonunda alınan ifade, toplanan bilgi ve belgeler, incelemeyi yapanlar tarafından görüşlerini de içeren bir raporla üste, izin vermeye yetkili merciye sunulur. Yetkili merci bu rapor üzerine son soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine gerekçeli olarak karar verir. yetki merci soruşturma izni konusundaki kararını, suçun bizzat veya yazılı ihbar ve şikayet sonucu öğrenilmesinden itibaren ön inceleme de dahil en geç 30 gün içinde verir. Bu süre, zorunlu hallerde 15 günü geçmemek üzere bir kez uzatılabilir. Yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını, Cumhuriyet Başsavcılığına hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirir. Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi, soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet Başsavcılığı veya şikayetçi itiraz edebilir. İtiraz süresi yetkili merci kararının tebliğinden itibaren 10 gündür. Bakan, Başbakan, Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve İçişleri Bakanı'nın yetkili merci olarak 4833 sayılı kanun madde 3 taksim E, F, G, H. Soruşturma izni konusunda verdikleri karara karşı yapılan itiraza, Danıştay 2. Dairesi, diğer yetkili mercilerin verdikleri kararlara karşı yapılan itiraza da yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar. İtirazlar öncelikle incelenir ve en geç 3 ay içinde karara bağlanır ve verilen kararlar kesindir. 334 taksim C, hazırlık soruşturması. Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İzin üzerine ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve diğer kanunlardaki yetkilerini kullanmak suretiyle hazırlık soruşturması yürütür ve sonuçlandırır. Hazırlık soruşturması, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Müsteşarlar ve Bakanlar Kurulu kararıyla atanan memurlar ve diğer kanun görevlileriyle Büyükşehir Belediye Başkanları hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekili, madde 12 taksim A, ortak karar veya başbakan onayıyla atanan memur ve diğer kamu görevlileriyle il ve ilçe belediye başkanları, ilçe idare şube başkanları hakkında il Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı Vekili, madde 12 taksim B, diğerleri hakkında genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığı, madde 12 taksim C, tarafından yapılır. 334 taksim D, son soruşturma, yargılama. Hazırlık soruşturması sonunda açılan davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme, hazırlık soruşturması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya vekili tarafından yapılanlar, madde 12 taksim A'da sayılanlar için, Yargıtay'ın ilgili ceza dairesi, hazırlık soruşturması İl Cumhuriyet Başsavcısı veya vekili tarafından yapılanlar, madde 12 taksim B'de sayılanlar için İl Ağır Ceza Mahkemesi, diğerleri madde 12 taksim C için genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemedir. Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlerin, garaz, kin veya mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması sonucunda anlaşılır veya yargılama sonucunda sabit olursa, haksız isnatta bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet Savcılığınca reysel soruşturmaya geçilir. Haksız isnatta bulunan memur veya diğer kamu görevlilerinin şahsi başvuru ve tazminat davası açma hakkı da saklıdır. 4483 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 4-12-1999 tarihinden önce memurun muhakematı hakkında kanunun muvakkat hükümlerine göre başlatılmış bulunan işlemler adı geçen kanun hükümlerine göre sonuçlandırılır. Geçici madde 1. 11. Memurların mali sorumluluğu dipnot SS10'ar İdari Hukukunun Umumi Esasları 1966 Cilt 2 sayfa 1203 AŞ Gözü Büyük İdarenin Kazayı Denetlenmesi 1960 sayfa 91 L. Duran Türk Kamu Personelinin Mali Sorumluluğu Profesör Doktor Tahsin Bekir Balta Armağanı Ayrı Bası 1974 L. Duran Türk Kamu Personelinin Mali Sorumluluğu Sorunu Amme İdaresi Dergisi Cilt 17 sayı 2 sayfa 3 1984 335 Memurların hukuksal yönden iki çeşit sorumluluğu vardır. Bunlardan biri yönetilenlere karşı, diğeri yönetime karşı olan sorumluluklarıdır. Bunlar Devlet Memurları Kanunu'nun 12 ve 13. maddelerinde ve Anayasa'nın 129. maddesinde düzenlenmiştir. Devlet Memurları Kanunu'nun 12. ve 13. maddelerinin uygulanmasını göstermek üzere Bakanlar Kurulu 1983 yılında bir de yönetmelik çıkarmıştır. Bu yönetmelik yalnız memurların kişilere ve yönetime karşı mali sorumluluklarını değil, amirlerin de sorumluluklarını düzenlemektedir. Dipnot, devlete ve kişilere memurlarca verilen zararların nevi ve miktarlarının tespiti, amirlerin sorumlulukları, yapılacak diğer işlemler hakkında yönetmelik. Bakanlar Kurulu'nun 27.6.1983 gün ve 83.6.510 sayılı kararı ve yönetmelik metni. Resmi Gazete 13.8.1983 18.134. 1. Yönetilenlere karşı sorumluluk 336. Devlet memurları kanunu çıkıncaya kadar bizde sorumluluk sistemi uygulanmaktaydı. Bu sisteme göre memur göreviyle ilgili olarak verdiği zararlardan dolayı yönetilenlere karşı mali yönden sorumludur. Bakınız sıra No. 474. Devletin sorumluluğunun kabul edildiği ülkelerde yönetilenler hem devlete hem de memura karşı tazminat davası açabilirler. Bu sistemin karşısında güvence sistemi yer alır. Buna göre memura karşı tazminat davası açılamaz. Yönetilenler tazminat davasını doğrudan doğruya yönetime karşı açmaları gerekir. Güvence sistemi özellikle Almanya ve Fransa'da belli sınırlar içinde uygulanmaktadır. Devlet memurları kanunu bizde uygulanmakta olan sorumluluk sistemini kaldırmamış ve bunun yanına sınırlı bir güvence sistemi getirmiştir. Devlet memurları kanununun 13. maddesine göre kişiler, kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan ötürü, bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Kurumun genel hükümlerine göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. Devlet memurları kanununun getirdiği sistem, hem memuru hem de yönetilenleri koruyan bir sistemdir. Yönetilenler karşılarında ödeme gücü olan yönetimi bulmakta, memursa yönetilenlerin dava açma tehdidinden kısmen de olsa uzaklaşmaktadır. Devlet memurları kanunu yürürlüğe girdikten sonra da eskiden olduğu gibi kamu görevlilerin hizmetten ayrılabilen kişisel kusurlarından dolayı açılan tazminat davalarına adliye mahkemelerinde bakılmıştır. Devlet memurları kanununun 13. maddesi ise tazminat davalarına uygulanmıştır. Nitekim Anayasa Mahkemesi de bir kararında Devlet Memurları Kanunu'nun 13. maddesini personelin kişisel eylem ve kusurlarıyla verdikleri zararlardan dolayı kişiler tarafından aleyhlerine, adliye mahkemelerinde açılabilecek tazminat davalarını önleyen ve kaldıran bir hüküm olarak görmemiştir. Dipnot: Anayasa Mahkemesi'nin 25.3.1975 gün ve E7542-K75-62 sayılı kararı. Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi sayı 13 sayfa 389. Bu görüş genel olarak hem yargı hem yargı yerlerince hem de öğretide benimsenmiştir. 1982 Anayasası bu alanda yeni bir düzenlemeye giderek 129. maddesiyle aşağıdaki kuralı getirmiştir. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak ancak idari aleyhine açılabilir. Anayasa böylece memurların üçüncü kişilere karşı sorumluluğu açısından güvence sistemini getirmiştir. Buna göre tazminat davalarının memura karşı değil, yönetime karşı açılması gerekecektir. Anayasanın bu kuralını salt olarak uygulamak, kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken kin, garez, husumet gibi duygular altında hareket ederek, yetkilerinin kullanılmasıyla ilgili olmayan, ağır ve hizmetten ayrılabilen kişisel kusurlarını, kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan saymak, amacı aşan bir yaklaşım olur. Kamu görevlisinin yetkisini kullanırken işlediği kusur, özellikle suç düzeyine ulaşmışsa, anayasanın öngördüğü güvence sisteminin bu gibi durumları da kapsadığı söylenemez. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bir kararı da bu görüşü destekler niteliktedir. Dipnot: İH Özay, Devlet İdari Rejim ve Yargısal Korunma, 1986 sayfa 73, not 109. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 14.9.1983 gün ve E80/4714, K83/80 Yargıtay Kararları Dergisi Cilt 9 sayı 11 sayfa 1577. Bakınız sıra No. 614. 2. Yönetime karşı mali sorumluluk 337. Memurların yönetime karşı mali sorumlulukları vardır. Devlet Memurları Kanunu'nun 12. maddesindeki düzenlemeye göre, memurların yönetime karşı olan mali sorumlulukları aşağıdaki gibi özetlenebilir. A. Devlet memurları kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri sonucu yönetime karşı verdikleri zararlardan kişisel olarak sorumludurlar. B. Memurun yönetime verdiği zarar raiç bedel üzerinden hesap edilir. C. Zararın ödettirilmesi için genel kurallara göre memura karşı dava açılır. D. en alt derecedeki memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, memurun kabul etmesi halinde disiplin üstü veya disiplin kurulunun kararına göre ilgili memurca ödenebilir. Devlet Memurları Kanunu'nun koyduğu bu kural, bundan önceki uygulamayla çatışma durumunda değildir. Yönetimin memura karşı olan tazminat isteklerini, yönetimin kendiliğinden yerine getirmesine yargı içtihatları müsaade etmemektedir. Bir Danıştay içtihadı birleştirme kararında belirtildiği üzere, yönetimin bir memurun maaşından hot be hot kesinti yapması mümkün değildir. Dipnot, Danıştay Kararları Dergisi sayı 25 sayfa 25. Memura yapılan fazla ödemelerin belli koşullar altında yargı kararına gerek kalmadan yönetimce geri alınabileceğine ilişkin Danıştay içtihadı da vardır. Dipnot, Danıştay Dergisi sayı 14-15 sayfa 182, Amme İdaresi Dergisi cilt 8 sayı 4 sayfa 156. Yönetimin memurdan elde edemediği tazminat istekleri için adliye mahkemesine başvurması ve memura karşı tazminat davası açması gerekmektedir. Adliye mahkemeleri de bu gibi hallerde haksız fiil esaslarını uygulamaktadır. Dipnot, Yargıtay içtihadı birleştirme kararına göre memurun idareye karşı mali sorumluluğuna haksız fiile ait zaman aşımı uygulanır. 3. Tertip Düstur cilt 25 sayfa 24. Yönetimin memurdan tazminat istemesinin bir nedeni de memurun yönetilenlere verdiği zarardan dolayı yönetimin tazminata mahkum edilmesidir. Bu gibi durumlarda yönetimin memura rücu edebilir. Memurun kişisel kusurundan dolayı yönetimin bireylere ödediği tazminatı memurdan geri alabilmesi için memura karşı adalet mahkemelerinde dava açması gerekir. Yönetim bu tür alacağını kendiliğinden alamaz. Başka bir deyişle memurun aylığından kesemez. Kesebilmesi için yasalarla açıkça yetkili kılınması gerekir. Bizim hukuk sistemimize göre yasalarla yönetim yetkili kılınmadıkça hiçbir işlem ya da eylemde bulunamaz. Kendi hakkını kendisi alamaz. 12. Kısıntı yapan durumlar. Dipnot, S.S. Onar, İdari Hukukunun Umumi Esasları 1966 cilt 2 sayfa 1259, A.Ş. Gözü Büyük İşten El Çektirme 1963. 1. Kadro açığı. 338. Kadro açığı deyimiyle kadrosu kaldırılan fakat memurluk statüsünden henüz çıkmamış bulunan memurların durumu anlatılmak istenir. Bu durum genellikle boş olmayan bir kadronun kaldırılmasıyla ortaya çıkar. Eski yasaya göre kadro açığına alınan memurun aylığında azalma, ödevlerinde kısılma oluyordu. Devlet Memurları Kanunu bu konuya açıklık getirmiş, kadrosu kaldırılan memurların memurlukla ilgilerinin, yasal aylıklarının ve yükümlülüklerinin süreceğini belirtmiştir. Madde 91. Bunların eski sınıflarındaki derecelerini eşit bir göreve atanmaları zorunludur. Kadrolarının kaldırılması nedeniyle açıkta kalan memur varken, bunların sınıf ve derecelerinde boşalacak kadrolara başkaları atanamaz. Kadro açığına alınan memurun haklarında değil görevlerinde bir kısıntı olmaktadır. Bunlar görev yapmadan aylıklarını almaktadırlar. 2. Görevden uzaklaştırma. 339. Bilindiği gibi Devlet Memurları Kanunu'ndan önce memurun durumunda kısıntı yapan durumlardan biri teşkilat emrini alma, diğeri işten el çektirmeydi. Yönetimin gerekli gördüğü durumlarda memur teşkilat emrine alınırdı. Teşkilat emrine alınan memurun kadrosuyla ilişiği kesilir ve 6 ay içinde yeniden göreve atanmayan memur emekliye ayrılırdı. İşten el çektirmede ise hakkında yapılan ceza kovuşturmasının iyi bir biçimde yürütülmesini ya da hakkında soruşturma yapılan memurun gördüğü kamu hizmetinin aksamamasını sağlamak amacıyla memurun göreviyle ilişiği kesilirdi. Devlet Memurları Kanunu, teşkilat emrine almayla işten el çektirme yöntemini kaldırarak her ikisinin yerini almak üzere görevden uzaklaştırma kurumunu getirmiştir. Madde 137. Devlet Memurları Kanunu'na göre görevden uzaklaştırma, hizmetin gerekleri bakımından görevi başında kalmasında sakınca görülen devlet memurları hakkında uygulanan bir tür önlemdir. Görevden uzaklaştırma kararı hem disiplin hem de ceza kovuşturması açısından alınabilir. Görevden uzaklaştırma işlemi, memur hakkında yapılmakta olan soruşturmanın her aşamasında uygulanabilir. Görevden uzaklaştırmanın iki amacı vardır. Bunlardan biri, memur hakkında yapılmakta olan soruşturmanın selametle yürütülmesini sağlamak, diğeri, kamu hizmetinin soruşturma nedeniyle aksamasını önlemektir. 340. Yetkili makamlar. Görevden uzaklaştırma kararını aşağıdaki makamlar alabilir. A. Atamaya yetkili üsler. B. Bakanlık veya genel müdürlük müfettişleri. C. İllerde valiler. D. İlçelerde kaymakamlar. Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma kararı, memurun bağlı olduğu kuruma hemen bildirilir. Kaymakamın ilçe yönetim başkanları hakkında görevden uzaklaştırma kararı alabilmesi için valinin onurunu alması gerekir. 341. Görevden uzaklaştırmanın doğurduğu sonuçlar. Görevden uzaklaştırmanın doğurduğu sonuçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir. A. Görevden uzaklaştırılan memur hakkında 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanır. Bu gereği yerine getiremeyen üstün hukuk ve ceza sorumluluğu vardır. Madde 138. B. Görevden uzaklaştırılan memurun göreviyle ilişiği kesilir. C. Görevden uzaklaştırılan memurun memurluğu sona ermez. Bu süre içinde memurun her türlü hak ve yükümlülükleri devam eder. Görevden uzaklaştırılan ya da göreviyle ilgili olsun ya da olmasın, herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınan memurlara yalnız aylıklarının 1/3 ödenir. Madde 141. D. Disiplin kovuşturması nedeniyle görevden uzaklaştırma kararı alınmış ise, görevden uzaklaştırma önlemi en çok 3 ay sürer. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. E. Ceza kovuşturması nedeniyle görevden uzaklaştırma kararı alınmışsa, görevden uzaklaştırma önlemi her 2 ayda bir gözden geçirilir ve varılan sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. F. Gerek disiplin soruşturması gerek ceza kovuşturması sonunda memura verilen ceza, memurluğu sona erdiren bir ceza olmadığı takdirde görevden uzaklaştırılmış olan memur görevine geri döner. Başka bir deyişle memur hakkında alınmış olan görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır ve aylıklarından kesilmiş olan 1/3'ler de kendisine ödenir. Memur görevden uzakta geçirdiği süreden kademe ilerlemesinde ve derece yükselmesinde yararlanır. 13. Memurluğun sona ermesi. Dipnot. SS Onar İdari Hukukunun Umumi Esasları Cilt 2 Sayfa 1259. 342. Devlet Memurları Kanunu memurluğu sona erdiren sebepleri şöyle sıralamıştır. Çekilme, çekilmiş sayılma, çıkarılma, koşullarda eksiklik, bağdaşmazlık, emeklilik ve ölüm. Madde 94-98. 1. Çekilme. 343. Memurun isteği ile memurluktan ayrılmasına çekilme, istifa denilir. Devlet Memurları Kanunu memurun çekilmesini memur haklarından saymaktadır. Madde 20. Bizde yerleşmiş anlayışa göre çekilme memurun tek taraflı isteğiyle sonuç doğurur. Yani memurun çekilmesi yönetimin kabulüne bağlı değildir. Memura tanınmış olan çekilme hakkı kullanılırken kamu hizmetinin aksamaması için bazı sınırlamalar konmuştur. Çekilme memura derhal görevinden ayrılma yetkisini vermez. Devlet Memurları Kanunu'na göre memur, bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle çekilme isteğinde bulunabilir. Madde 94. Böyle bir istekte bulunan memur derhal görevini bırakamaz. Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine ya da çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Çekilen memurun zorunlu olarak görevde kalması 1 ay süreyle sınırlandırılmıştır. Memur, yerine atanan kimse 1 aya kadar gelmediği ya da yerine bir vekil atanmadığı takdirde üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü nedenlerle görevinden çekilen memur, durumu üstüne bildirerek 1 ay beklemeden görevinden ayrılabilir. Şu kadar ki, olağanüstü hal sıkı yönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları yerlerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar. Çekilen memurun yasanın öngördüğü koşullara uymaması durumunda kendisine çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Bunlar arasında belli bir süre veya hiçbir suretle devlet memurluğuna alınmama gibi yaptırımlar yer alır. Madde 97. 2. Çekilmiş sayılma. 344. Çekilmiş sayılma yasal nedenlerle yönetimin yaptığı bir işlemdir. Genellikle atamaya yetkili yer yasanın öngördüğü koşulların yerine gelmesi durumunda memuru çekilmiş sayar. Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen çekilmiş sayılma nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. A. Devlet Memurları Kanunu, kadro açığında bulunan memurun eski sınıf ve derecesine eşit bir göreve atanmasına karşın görevine başlamamasını, memurluktan çekilmiş sayılma için yeterli bir neden olarak görmektedir. Madde 91. B. Başka yerdeki bir göreve atananlardan 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevine başlamayanlar için 10 günlük bir süre daha verilir. Bu süre içinde zorlayıcı nedenler olmaksızın göreve başlamayanlar memurluktan çekilmiş sayılırlar. Madde 63. C. Memurun izinsiz ya da kurumlarınca kabul edilen özrü olmaksızın görevini terk etmesi ve terkin aralıksız olarak 10 gün sürmesi durumunda yazılı olarak başvurma şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunduğu varsayılır. Bu gibi durumlarda üst, çekilmenin kabul edildiğini yazılı olarak ilgili memura duyurur. Madde 94. D. Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurlar silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar. Bunlardan terhislerinden sonra süresi içinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılırlar. Madde 82-63. E. Bilgi ve görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere izinli olarak gönderilen memurlardan izinlerinin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine başlamayanlar çekilmiş sayılırlar. Madde 79. 3. Çıkarılma. 345. Disiplin cezası olarak çıkarılma, ihraç, hem eski yasada hem de devlet memurları kanununda öngörülmüştür. İki türlü çıkarılma vardır. Bunlardan biri meslekten çıkarılma, diğeri memurluktan çıkarılmalıdır. Her iki çıkarılma ağır bir disiplin cezasıdır. Ancak disiplin kurulu tarafından uygulanabilir. A. Meslekten çıkarma. Üniversite öğretim üyesi gibi bir kısım meslek alanları için yasayla öngörülen bu cezanın uygulanması durumunda ilgilinin memurluk görevi sona erer. Bu cezaya çarptırılan kimse artık o meslekte kullanılamaz. Buna karşılık meslekten çıkarılmış olan kimse başka bir devlet memurluğunda kullanılabilir. B. Memurluktan çıkarma. Memurluktan çıkarma disiplin cezasına çarptırılan memur, devlet memurluğuyla ilişkisi kesilir. Başka bir deyişle temelli olarak memurluktan çıkarılır. Devlet memurları kanununa göre ideolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, siyasi partilere girmek, yetki almadan gizli belgeleri açıklamak, devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren suçlar arasında sayılmıştır. Madde 125. Memurluktan çıkarma, olumsuz sicil alma durumunda da olabilir. Devlet memurları kanununa göre iki kez üst üste olumsuz sicil alan memur başka bir sicil üstünün emrine atanır. Burada da olumsuz sicil olması durumunda memurlukla ilişiği kesilir. Madde 120. 4. Koşullarda eksiklik. 346. Devlet memurları kanununa göre bir kimsenin memurluğa alınma koşullarından herhangi birini taşımadığını sonradan anlaşılması ya da memurluğu sırasında bu koşullardan birini kaybetmesi durumunda memurluğu sona erer. Madde 98. Memurluğun sona erdiğinin yönetsel bir kararla atamaya yetkili üst tarafından saptanması gerekir. Özellikle bu durum, memurun yasada sayılan zimmet, ihtilas, sahtecilik gibi bir suçtan ya da taksirli suçlar dışında ağır hapis veya 6 aydan çok hapis cezasını hüküm giymesi ya da yargı kararıyla kamu haklarından yoksun bırakılması hallerinde kendini gösterir.